Ayrım 20, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 199. FETÖ firarisi ile fotoğrafı. Melih Gökçe'nin şahsında Türkiye'nin içinden geçtiği siyasal süreci anlatmaya başlarken, Türkiye'nin alışkanlık haline getirdiği bazı şeylere dikkat çekmek gerekiyor. Türkiye artık kanıksıyor. O kanıksamaya örneklerden biri de tam olarak Melih Gökçe. Mesela Gökçe'nin FETÖ ile olan ilişkileri artık kanıksandı. Savcıların önünde onlarca suç duyurusu ve şikayet olmasına rağmen harekete geçilmemesinin bir sebebi var. Çünkü Gökçe'ye dokunulduğu an siyasi ayak operasyonlarına başlanması gerekiyor. Mesela bu kitapta ilk kez göreceğiniz bir fotoğrafı aktaralım. Bülent Arınç'ın FETÖ'ye parsel parsel satmakla suçladığı olayın belgelerinin ayrıntılarını ilerleyen sayfalarda göreceksiniz. Şimdi gelin Melih Gökçe'nin FETÖ ile yakın ilişkilerine dair o çarpıcı fotoğrafı inceleyelim. Bu sayfada 9 kişinin yer aldığı bir fotoğraf yer alıyor. Arkalarındaki tabelada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Somali'ye yardımıdır denmiş. Altında da şu açıklamayı yapmış. Melih Gökçe, Kamil Kılıç soldan ikinci ile birlikte bir organizasyonda. Adı Kamil Kılıç, 17 Haziran 1994 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Daire Başkanlığı'na şube müdürü olarak girdi. Senelerce bu görevde kalarak belediyenin satın alma işlerinin başında belediyeye giren çıkan her şeyin kaydını tuttu. Satın almanın başında olduğu için paranın da başındaydı. Bütün işlerini Gökçek ile koordineli yürütüyordu. Hatta öyle iyi anlaştılar ki 10 Aralık 2001 tarihinde aynı bölümde daire başkanlığına yükseldi. Bu tarihten sonra belediyenin basamaklarını hızla tırmandı. Gökçek onu başkentin en kritik biriminin başına getirmek istiyordu. 2 Eylül 2005'te genel sekreter yardımcısı oldu. Bir sene sonra 6 Eylül 2007 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu tarihten 4 yıl sonra istediğini aldı. 27 Nisan 2011'de vekaleten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. 13 Şubat 2012'de ise asaleten ataması yapıldı. 15 Nisan 2014'te de bu görevdeyken emekli oldu. Tüm bu 20 yıllık süreç Melih Gökçe'nin belediye başkanlığı döneminde onun izni ve isteği de gerçekleştirildi. Peki kimdi bu Kamil Kılıç? Üst düzey FETÖ'cü olduğu bilinen bu isim 15 Temmuz'un ardından ABD'ye kaçtı. FETÖ ile mücadele iktidar için milat sayılan 17-25 Aralık 2013'teki soruşturmalardan sonra bile görevinde tutulmuştu. 2014'teki yerel seçimlerde de aktif görev aldığı belirtilen Kılıç'ın Ankara'daki FETÖ yandaşı iş adamları ve müteahhitler ile belediye arasında da köprü görevi gördüğü belirtildi. Dahası var. O fotoğraflarda olmayan bir isim daha Gökçek ile yakın ilişki içerisindeydi. Adı Hasan Uçar. 25 Ekim 2004'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanı olarak atandı. 1 Ağustos 2006'da Mali Hizmetler Daire Başkanı oldu. 15 Nisan 2014'e kadar istisnasız kademe terfiyi aldı. Ne olduysa 16 Nisan 2014'te tenzili rütbe geçirerek Fen İşleri Daire Başkanlığı'na uzman olarak atandı. Belki birileri biraz perde arkasında kal demişti. Onlar için makam ve rütbeden çok abilik önemliydi. 28 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldı. Yaklaşık bir sene sonra 14 Temmuz 2017'de 692 sayılı KHK ile görevine son verildi. Dikkat ederseniz iki FETÖ'cü isimle başkentin iki kritik biriminde görev aldı. Kamil Kılıç genel sekreterlik görevini yürütürken Hasan Uçar da aynı anda 17-25 Aralık'tan sonrasına kadar Mali Hizmetler Daire Başkanı'ydı. Bu iki görev belediye başkanından sonra kasanın başında duran iki koltuk anlamını taşıyordu. Yani Gökçek Ankara'da dönen bütün paranın başına iki firari FETÖ'cüyü koymuştu. Anlayacağınız Gökçek'in ve Arınç'ın birbirine girmesi boşuna da değildi. Parsel parsel sattın olayının perde arkası. Peki Bülent Arınç'ın kastettiği parsel parsel satış ve yaptırılan okul neydi? Tarih 17 Ocak 2014. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu raporu, rapor numarası 1093. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla Ankara'nın Eti Mesgut ilçesindeki 20.690 metrekarelik belediye arazisinin 10.000 metrekaresine FETÖ'ye okul veya dershane açması için özel eğitim ve öğretim tesisi alanına çevirdi. Gökçe'nin seçim öncesinde yaptığı bu girişim 17 Aralık operasyonundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. AKP hükümetinin FETÖ'yü tasfiye edip dershanelerini kapatmak istemesine karşın Melih Gökçek bu kararla dershane açılması için Ankara'nın en değerli bölgesindeki 10.000 metrekarelik arazinin rantını yükseltmişti. İmar planı değişikliği CHP ve MHP'nin muhalefetine karşın AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Araziye ilişkin imar süreci söz konusu 20.690 metrekare büyüklüğündeki parselin Eti Mesgut Belediye Meclisi'nin 30 Haziran 1998 tarihinde aldığı karar sonucu herhangi bir önem teşkil etmeyen belediye hizmet alanı şeklinde belirlenmesiyle başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aynı parselin niteliğini 11 Şubat 2013'te sosyal ve kültürel tesis alanı olarak değiştirdi. Ancak daha sonra FETÖ mensubu olduğu öğrenilen parsel sahibinin 4 Eylül 2013'te yaptığı başvuru üzerine aynı arazinin 10.000 metrekaresinin niteliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla özel eğitim ve öğretim tesisi alanına çevrildi. Bu kararın ardından inşaat alanı kat büyüklüğünü, dolayısıyla rantı ifade eden emsal oranı %100 artarak 0.60'dan 1.20'ye çıktı. Alınan kararda parsel sahibinin özel dershane veya okul için imar planında gerekli gördüğü bütün değişiklikler de kabul edildi. Parsel sahibinin isteği üzerine bu alanlarda özel okul öncesi eğitim, kreş, ilköğretim, ortaöğretim okulları ile çeşitli kurslar, uzaktan eğitim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücü kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve benzeri özel eğitim ve öğretim kurumları yer alabilir. Plan notu da kabul edildi. Kuşkusuz bu satış FETÖ'ye verilenlerden yalnızca bir tanesiydi. Daha ilginci, Melih Gökçek FETÖ'ye verdiği destekleri hiç yalanlamadı. Böyle olunca da toplumda Gökçek-FETÖ ilişkisine dair bir algı oluştu. Gökçek-FETÖ ilişkisi karikatürleşti. Sosyal medyada paylaşılan bir video, bir tweet ya da bir haberden hareketle "bak Gökçek yapmış yine yapacağını" algısı yaratıldı ve bu durum böylece kaldı. Halbuki ortada yüzlerce suç isnadı varken, bir terör örgütünün palazlanmasına yardımcı olmak varken bu işin karikatürleşmesinin adaletsizliği pekiştirdiğini fark edemedik. Türkiye'de adaletsizlik arttıkça toplumun devlete olan güveni de kalmadı. Adaleti Twitter'dan aramaya başladık. Aslında mesele sadece Gökçek-FETÖ ilişkisi değil, bir Türkiye tablosu. İşte verdiği parseller. Şimdi gelin size biraz bu işin ayrıntısını anlatayım. FETÖ davası kapsamında ifadesi alınan ve FETÖ ile bağını itiraf eden bir kişi, "örgütün finans kaynakları nedir anlatınız" sorusuna şu yanıtı veriyor. "Himmet toplantıları, müteahhitler, belediyeler içinde çalışan örgüt mensubu şahıslar aracılığıyla rant getirecek yerlerin önceden öğrenilmesi, bu tip yerlerde yapılacak inşaatlar için çıkarılan ruhsatlarda kendi müteahhitlerine kat irtifakları ve imar emsal artışlarından elde edilen gelirlerden elde ettiklerini duydum. Örneğin 5 katlı bina ruhsatı alınan bir siteye sonradan belediye meclisinden çıkarılan bir karar ile 15 kata kadar izin verilerek müteahhitlerin haksız kazanç elde etmesi sağlanır. Ve bu artışın ortaya çıkan paradan da örgüte kaynak aktarılır diyebiliriz." Şimdi de aşağıdaki satırları okuyun. "Hain FETÖ-PDİ örgütü ile iltisakı bulunan şirketlerin dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş oldukları imar planı değişikliklerinin kabul edilmesi suretiyle hukuka aykırılıklar ve suç unsuru oluşmuştur. İmar mevzuatına aykırı imar değişiklikleri kabul edilerek hain FETÖ-PDİ örgütü mensupları ile üçüncü kişiler yararına menfaat sağlanmıştır." Biri FETÖ itirafçısının anlattıkları, diğeri ise müfettişlerin Melih Gökçek dönemine yönelik incelemeleri sonucunda ortaya çıkardıkları işleyiş. Menfaat sağlanan FETÖ'yle iltisakı bulunan şirketlerin ise firari örgüt mensubu Rahmi Bıyık'ın kurduğu Doğukan İmar, Hisar Proje, Pusula İmar, Asya Tek şirketleri olduğu anlaşıldı. Rahmi Bıyık kim mi? FETÖ'nün mali işlerden sorumlu Ankara imamı. Meclis üyesi Ertan Işık'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hitaplı yazılan soru önergesi, bu şirketleri kapsayan suç duyurusunun da temelini oluşturdu. Soru önergesinde isimleri geçen bu firmaların belediye imar uygulamalarında yaptıkları iş ve işlemlerin incelenmesi talep edilmiş. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu tarafından konu incelenmiş ve meclis soru önergesi ekinde yer alan 117 farklı sıra numarasında kayıtlı ada ve parseller ile ilgili bir sonuca varılmış. Süreç tamamlandığında Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor sunulmuş. Peki rapordan ne çıkmış? Soru önergesi ekinde usulsüz plan değişikliği teklifi sunulduğu iddia edilen firmalardan Rahmi Bıyık'ın kurduğu şirketler için belirtilen ada parsellerle ilgili inşaat yoğunluğu, emsal artışı getiren plan teklifi sunulduğu ve belediye meclisince bu tekliflerin kabul edildiği belirlenmiş. Ayrıca adı geçen firmalar için yapılan plan değişiklikleri tekliflerinin belediye meclisi tarafından kabul edilmesine rağmen somut ve nesnel verilere dayanmadığı anlaşılmış. Dahası yeterli sosyal donatı alanı ayrılmadığı nedenleriyle kamu yararına ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık oluşturduğu vurgulanmış. Bu nedenle de gerek mahkeme kararlarıyla gerekse de meclis kararlarıyla bu rant hamlelerinin iptal edildiği ortaya çıkmış. İşin ilginci bu rant hamlelerinin altında hep tek bir imzaya rastlanmış. Melih Gökçek. Mansur Yavaş yönetimi de savcılığa başvurarak FETÖ'ye yarar sağladıkları gerekçesiyle iltisaklarının araştırılması için Gökçek ve kurmayları hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Mesela yapılan işlere bir örnek vereyim. Ankara'nın Etimesgut ilçesi 48.302 ada 2 parseli. Ticaret alanı olan arazi Adil Özkoçak, Fazlı İyi, İlyas Özkoçak, Fatih İyi ve Hüseyin Özkoçak'a ait olarak gözüküyor. Gökçek'in adamı Rahmi Bıyık'a ait Pusula İmar İnşaat adına Erdal Türk'ün sunduğu 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile 48.302 ada ve 2 sayılı parsele %100'lük bir rant artışı önerilmiş. Yetmemiş, plan notuna da birçok kullanımın yanı sıra rezidans ve konut yapımı eklenmiş. Dava süreçleri nasıl olduysa hep Gökçek cephesinin istediği gibi sonuçlanmış. İlçe belediyesinin de onaylamasıyla Gökçek'in adamı FETÖ'cü Rahmi Bıyık marifetiyle arazinin inşaat alanı 29.163 metrekareden 58.326 metrekareye çıkarılmış. Ancak bu da yetmemiş olacak ki plan notlarında emsal harici tutulan kullanımlarla emsal değerinin %100'ü de aştığı tespit edilmiş. Olumsuz raporlara rağmen alanda yapılacak bir inşaata yüzlerce dairelik rant artışı sağlayacak olan bu teklif kabul edilmiş. Aynı isme ait bir diğer firma Doğukan İmar. Ankara Yeni Mahalle ilçesi 13.811 ada ve 8 parselde bulunan İpek Koza arazisi ile ilgili olarak yapılan usulsüzlükler de var. Yaklaşık 9.000 metrekarelik alan için emsal oranı %100 arttırılarak inşaat alanı 2 katına çıkartılmış. Üstelik parsel kullanımı sanayi alanı iken kentsel servis alanı kullanımına dönüştürülerek kullanım içeriği genişletilmiş. Peki bu kararın altında kimin imzası vardı? Melih Gökçek. Devam edelim. FETÖ'ye finansal destek sağlanan parsellerin bir tanesi de yine FETÖ'cü Rahmi Bıyık'a ait Asya Tek firmasına verildi. Yeni Mahalle ilçesi 42.875 ada 10. parsel, Ankara'nın en ünlü AVM'si olan A-City'nin bulunduğu arazi için bu kez emsal değeri 3 kat birden arttırıldı. 13 bin metrekarelik arazide bir öncekinde olduğu gibi sanayi kullanımından kentsel servis alanı kullanımına dönüştürülerek kullanım kısıtlılığı kaldırıldı. Emsal artışı ile birlikte 6500 metrekarelik kullanım hakkı olan parsel Gökçe'nin bir imzasıyla 19500 metrekareye çıkarıldı. İşin bir diğer tarafı artan inşaat alanı sonrasında yapılan AVM ile birlikte otopark ihtiyacı doğduğu için parsel üzerindeki yeşil alan kullanımı da kaldırıldı. Bitmedi. Belgeleri okudukça bitecek gibi de görünmediğini fark ettim. Fakat kitabın isminin hakkını verelim değil mi? FETÖ'cü Rahmi Bıyık'a ait bir diğer firma Hisar Proje'ye ait Ankara Gölbaşı'ndaki 3 adada da imar rantı sağlanmış. Hem de öyle böyle değil. 2009 yılındaki ilk planda yaklaşık 3 hektar yüz ölçümlü alanda yer alan 111-414, 111-415 ve 118-320 adalara ilişkin imar planına göre araziler düşük yoğunluklu konut alanı olarak gözüküyordu. Fakat 2016 yılında onaylanan yeni imar planıyla 111-414, 111-415 adaları yüksek yoğunluklu konut alanı yapıldı. Diğer arazi ise park alanı olarak planlandı. 2009 yılında 40 adet olarak hesaplanan konut sayısı ise 17-25 Aralık'tan 3 yıl sonra 2016'da 375'e çıkarılmıştı. Olumsuz resmi görüşlere ve mahkeme kararlarına rağmen FETÖ'ye maddi kaynak sağlayan söz konusu teklif meclis kararıyla kabul edildi. Kararın altındaki imzada da aynı isim vardı, Melih Gökçek. Şimdi gelin FETÖ itirafçısının mahkemede söylediklerini tekrar hatırlayın. Bakın söz konusu şirketler ile belediyenin ilişkisi 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra dahi devam etmiş. Nitekim buna kanıt olacak bir parsel var. FETÖ'cü Rahmi Bıyık'ın kurduğu Asya Tek firması tarafından sunulan Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 16635-1 ada parsele rant artışı sağlayan imar değişikliği planı teklifi Belediye Meclisi'nin 13 Ocak 2017 tarihli ve 124 sayılı imar teklifi ile kabul edilmiş. 17-25 Aralık'tan sonra Samanyolu TV'ye aktarılan paralar. Bu ilişkiler kamuoyunda tartışılırken Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir suç duyurusunda bulundu. Belediye Gökçek döneminde 17-25 Aralık 2013'ten sonra alenen FETÖ'nün basın yayın organlarına kaynak aktarımı yapıldığı haberlerini ihbar kabul ederek harekete geçti. Yani bir yandan rant artışı sağlanırken diğer bir yandan da FETÖ'nün medyasına destek veriliyordu. Gökçek ve 3 yönetici hakkında suç örgütüne yardım etme, terörizmin finansmanı ve görevi kötüye kullanma suçları işlendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçesi neydi? Yapılan inceleme sonucunda FETÖ'nün yayın organları olduğu bilinen Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanal Türk ve Bugün televizyonlarına belediye kasasından kaynak aktarıldığı belirlendi. Milyarlarca lira harcanarak yapılan Anka Park'ın tanıtımı için harcanacak paradan bu kanallara da verilecekti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin teknik şartnamesindeki TV kanalları arasında FETÖ'ye ait Bugün TV, Kanal Türk, Samanyolu Haber ve Samanyolu TV kanalları da vardı. Bu işin altında Gökçek'in sağ kolu FETÖ firarisi Kamil Kılıç'ın imzası bulunuyordu. Yapımı devam ederken Anka Park'ın tanıtım filminin hazırlattırılarak ulusal TV'lerde yayınlattırılması işi PC İletişim ve Medya Hizmetleri'ne yaptırılıyordu. 7 milyon liralık iş için şirketin Garanti Bankası Rumeli Caddesi Şubesi TR 6730-6230-406-40-62-297-150 no'lu IBAN hesabına ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Bu talebin altında dönemin Ödeme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı firari FETÖ'cü Hasan Uçar'ın imzası vardı. Böylelikle çaktırmadan FETÖ kanallarına onlar için ufak paralar da aktarılmış oldu. Samanyolu TV'ye 240 bin lira, Kanal Türk'e 81 bin lira, Samanyolu Haber'e 36 bin lira, Bugün TV'ye 18 bin lira olmak üzere KDV hariç toplam 375 bin lira ödemenin tek kalemde yapıldığı anlaşıldı. İnceleme sonrasında oluşturulan raporda Gökçe'nin firari Kamil Kılıç'ın eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile eski Mali Hizmetler Dairesi Başkanı FETÖ firarisi Hasan Uçar'ın suç örgütüne yardım etme, terörizmin finansmanı ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemekten dolayı cezalandırılmaları istendi. Fakat ne tesadüf ki hiçbir savcı harekete geçmedi. Oysa kamu görevlisi olan Melih Gökçe'nin alınan meclis kararından da görüleceği üzere konunun komisyonca dahi görüşülmesine gerek olmadığı konusunda ısrar ettiği ve bir an önce ihaleye çıkılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın görevlendirilmesi yönünde karar alınmasını sağladığı anlaşılıyordu. Sanki savcılar dosyaları gerektiğinde kullanmak üzere kenara ayırıyorlardı. Çünkü sadece bu birkaç olay değildi. Gökçek FETÖ'yü bıraksa geçmişi Gökçek'in peşine bırakmıyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 210.